Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakta herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümdeki konuğum bir girişimci, bilime, bilimle ilgili gelişmeleri çok yakından ilgili biri Can Gürses. Hoş geldin Can.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Şimdi Can'ı biraz size tanıtmak istiyorum eğer ki tanımıyorsanız. Can 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik ve Matematik bölümlerinden çift anadal yaparak mezun olmuş. 2014 Temmuz ayında sınava hazırlık süreçlerini dijital ortama taşıyan ve kullanıcıya göre kişiselleştiren sınav uzmanı uygulamasını hayata geçirmiş. Şimdi de çocuklarla matematik atölyesini yürütüyor. Oyunlarla matematik öğretiyorsun,
doğru,
değil mi Can?
Evet, doğru. Aha.
Şimdi kısaca böyle özetledim ama şimdi Can'la ne konuşmak istiyorum? O bir girişimci, bilim evet. adamı gibi duran bir girişimci. Evet. Çünkü herkes öyle de zannediyormuş
evet,
seni
evet.
değil
öyle,
mi?
Öyle bir şey oluyor. Nasıl diyeyim? Belki sosyal medyanın etkisiyle öyle bir karışıklık, kafa karışıklığı. Yani ne iş yapıyor bu adam şeyi oluyor. Karışıklığı. Temelde aslında zannediyorum böyle girişimcilerin biraz maruz kaldığı bir şey o. Yani benim hani geçmişimden kaynaklı, demin bahsettiğin işte fizik ve matematik geçmişimden kaynaklı. Hatta ODTÜ'den mezun olduktan sonra bayağı bir süre ben yurt dışında Amerika'da çeşitli üniversitelerde teorik fizik alanında doktora faaliyetinde bulundum. Doktorayı bitirmedim gerçi ama yani hayatının önemli bir bölümünü insan nerd olarak geçirince şey oluyor. Yani hani bilim ve matematiğe karşı hep ilgim kaldı, baki kaldı benim yani. O yüzden de yani sosyal medyada insanların gördükleri de o aslında. Yani hani o ilgimin, hobimin diyeyim bir yansıması. Ama profesyonel olarak hani uğraşmıyorum tabii akademiyle vesaire. Prensipte ben hani bir yazılım şirketi sahibi, bir de işte bu çocuklar için oyunlarla matematik atölyesi, yani akademi gibi bir şey aslında bu. Onun kurucusu, girişimciyim yani.
Ama bir şekilde bilimle tabii. çeşitli ilgilerim var. Nedir
var.
Onlar? Şimdi Can'ı Twitter'da Canitte adresinden takip edenler onun bilimle ilgili paylaşımlarını biliyorlar. Ben de özellikle bunu konuşalım istedim. Çünkü son yıllarda bu benim hoşuma gidiyor. Bilimin popülerleşmesi.
Evet.
Yani popularizer diye bir kavram var. Bu mesela Carl Sagan. Yani uzaya, evet. astronomiye bizi nasıl böyle ilgili insanlar yaptıysa bir dönem ya da bir kuşağı, kuşakları. Şimdi de öyle insanlar geliyor, daha fazla var.
Var.
Değil
evet.
mi?
Ya var var. Yani Türkiye'de de yani özellikle popüler bilim alanında yani bilim iletişimi konusu şey önemli bir konu. Özellikle bizim yani bizim ülkede önemli. Hem medyanın vaziyetinden hem,
evet.
hem de akademinin vaziyetinden, yani her ikisi de biraz olumsuz bir durumda diyeyim. Yani özellikle bu beyin göçü konusu son yıllarda yaşanan önemli. Yani hani üniversitelerin entelektüel seviyesi, yani iyi üniversitelerin dahi entelektüel seviyesini biraz düşüren bir şey yani.
Ya, ya biz böyle çok kötü bakıyoruz aslında. Mesela bilim kadınlarını paylaşan bir Twitter hesabı var yine.
Evet.
Ben bayılıyorum yani, ne kadar güzel insanlar, ne kadar çok
tabii.
insan varmış
tabii, tabii.
diyorum.
İşte medyanın tarafı da, yani medya ayağı da orada devreye giriyor bence. Yani Türkiye'de medya portalları da diyeyim ya da normal ana akım medyada aslında çok böyle, ya yani mesela şey kültürü yok, şey janrası hiç olmadı Türkiye'de, popüler bilim yazarı janrası hiç.
Habertürk'te yani. Vardı aslında biz kurduğumuzda şimdi hanımefendinin adı aklıma gelecek, Amerika'dan yazıyordu ve ben bayılıyordum o popüler bilim yazılarına ama gerçekten hani bir genele vurursak
tabii, tabii.
öyle bir hani süper öyle yazarlar bilimden bahsetsinler pek olmadı
tabii,
yani
olmaz.
İşte.
Yani zaten hani şey, yani her medya portalının ya da ana akım şeyinin bir astroloji sayfası var değil mi mesela ve işte bir de yazı, birkaç tane belki yazarı var. Yani uzun uzun böyle her gün neredeyse astroloji üzerine köşe yazan, yazı yazan, işte Merkür retrosuydu, bilmem neydi, şuydu buydu. Her dakika bir şey yazan birisi var. Bilimde yok. Yok yani. Çünkü hani bu önem sırası çok çarpıcı. Yani,
tabii bunun çeşitli nedenleri var. Dünyada da bence böyledir değil
tabii
mi?
Dünya,
astroloji ve bilim şeyi.
Doğru doğru. Ama mesela hani birisi diğerini bıraktırmıyor. Bizde birisi diğerini çok önüne geçiyor.
Bir de güzel hikaye anlatıcılığı başka bir şey. Hı. Yani çok iyi bir bilim adamı olabilirsin. Başka işler yapıyor olabilirsin ama evet. bunu çok şahane ve halka inen bir şekilde anlatabileceğin anlamına gelmiyor. Yani doğru. Neil deGrasse Tyson mesela tabii. hastasıyım adamın. Yani evet. hani büyük hayranlıyım. İşte Carl Sagan'ın öğrencisi. Aha. Cosmos'un ikinci serisini o yapıyor. Star Talk diye bir televizyon programı var. Dinleyicilerimiz muhtemelen biliyordur diye düşünüyorum. Podcast dinleyicileri. Doğru. Bilmiyorlar da baksınlar. National'da da şeyde
National'da,
de
evet.
Kanalda da var. Hatta Türkçe tercümeli falan Hı-hı. var. İşte ne yapıyor adam? Kendisi bir bilim adamı ama bir komedyen alıyor. Bir gerçekten bilim insanını alıyor ve evet. birlikte popüler konutları davet ederek konuşuyorlar. Mesela ben şey bölümüne hasta olmuştum. James Cameron'ın katıldığı bölüme, o da geek, senin deyiminde nerd, ya da evet. hani böyle bizde inek denilen ama tam karşılığı olmayan şey.
Evet, yani bir alana tutkuyla bağlı insan diyelim belki de. Hani böyle o daha şey bir, yani Cameron da mesela yani şey benim bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla hani böyle oyuncular arasında biraz zor bir yönetmen. Yani evet. olarak bilinen, uzun uzun set saatleri vesaire vesaire, hep böyle filmleri de çok devasa prodüksiyonlardır ya, yani böyle
evet,
ayrı bir
ama dünya. Denemeler de yapıyor. Ha, evet, yani evet. çok çok acayip evet. bir adam. İşte doğa, su altı, çizim.
Tabii, tabii.
Yani ne kadar meraklı. Avatar'dan örnek verelim. Tabii, hani tabii. bilmeyenlerimiz, böyle isimle bazen film karşılaştırılmaz ya
evet,
yani.
Evet. Yani yok şey, Cameron yani günlük, yani böyle normal yaşamına da yansıtan birisi. Mesela neydi şu dünyanın en derin
çukuruna inmeler. Denizaltına.
Denizaltı. Tabii tabii ya, bayağı hayat riske edici mevzular onlar yani.
Yani o da sırf merak ettiği işleri yapabilmek için bazen film çekiyormuş gibi geliyor. Yani
o, evet, evet.
Ama çok iyi de bir şey söyledi orada programda. Hı? Sana geleceğim nokta da o, getireceğim Hı? Nokta da o. Mesela astronotlardan ve uzaya ilgisinden bahsediyordu. Hı-hı. O Neil Armstrong'a çok kızgın. Yani çok derken kızgın ve sevmiyor. Diyor ki iyi bir hikaye anlatıcısı değildi ve uzaya gitmenin, adım atmana yeterli olduğunu düşünüyordu. Bize anlatmayı çok gerekli görmüyordu. Hmm. Ama Buzz Aldrin
tabii.
Ne kadar güzel anlatıyordu. Yani diyor ki o zaman robotları gönderelim Ay'a, uzaya, diğer gezegenlere. Çünkü bir bilim insanı ya da uzaya evet. giden birisi biraz da hikaye anlatıcısı olmalıdır diyordu. Ya, bana güzel geldi bu.
Yo terim. Doğru ama yani şey değil. Hani realistik bir, yani bence mesela realistik bir bakış açısı değil. Yani çünkü hani çok onun dönemiyle beraber, yani şimdi şey gibi bu. Hani şimdi NASA'nın zaten mesela bu astronotları seçerken dünya kadar filtresi var ya. Yani, yani adamların hani böyle çelik gibi olması gerekiyor yani. Hani
tabii işte, tabii bir de hikaye anlatsın.
Ha, bir de yani literature mezunu olsun falan.
Böyle, ama buna gerek yok ya. Seversin ve gördüğünü anlatmak istersin
doğru,
şimdi.
Doğru yani, doğru. Ama karakter bu. Yani mesela Aldrin başka bir karakter. Yani mesela ben... Yani
bu da şu, fazla anlatıcı.
Yani şeyden biliyorum ben. Mesela bizde aileden akademisyen var. İşte babam benim fizikçi.
Öyle
ondan
mi?
Ondan sonra evet. Yani o da Feza Gürsey'in öğrencisi. Doktor öğrencisi. Şimdi yani çok fazla akademisyenle geçti benim hayatım. Yani çok fazla, yani alanı seçmemin sebebi de o.
Nerelisin Can?
Ben Ankaralıyım.
Hı hı, evet, bir prototip evet, yani.
Yani aile, nasıl diyeyim, hep yani hani şey, bütün herkes Ankara'da. Ve yani bu kadar fazla hani bilim insanının arasında büyüyüp yetişince şeyi anlayabiliyorum. Yani kendini ifade etme özelliği çok fazla... antrenman yaptıkları bir alan değil. Yani.
Evet.
Özellikle de şeyde, teorik konularla uğraşan insanların. Ama yani hani bir ürün gösteremiyorsunuz. Yani bilimde öyle bir şey var. Hani ne bileyim, kuantum fiziğiyle alakalı bir makale yazdığınız zaman bir insan onu ya anlar ya anlamaz. İkisinin arası yoktur. Yani mesela bir kitap yazmak gibi, bir resim yapmak gibi değil. Çünkü kitabı okuyan herkes bir şey hisseder yani. Bir resme bakan herkes bir şey hisseder. O alanın eksperi olmak zorunda değil. Yani bir müzik dinlediğiniz zaman da çok benzer şekilde mutlaka bir duygu uyanır yani şeyde. Fakat yani bir kuantum fiziği makalesi okuduğunuz zaman yani ya onu ya okursunuz ya okuyamazsınız yani. Dolayısıyla hani ikisinin arasının olmaması teorik fizikle ya da böyle matematikle ya da soyut böyle temel bilimlerle uğraşan insanları bir miktar böyle asosyalleştiriyor bir yerden sonra. Çünkü onun iletişimini zaten kuramıyor çoğunlukla insanlar.
Peki bunlar hiç günlük hayata indirgenemez mi? Bence basit şekilde indirgenebilir ve benim açıklayamadığım bir takım şeyleri onlar açıklayabilir.
Tabii ya zaten şey demeye çalışıyorum. Yani bu bilim insanlarının arasında da şey janrası var. Hani mesela sanatta vardır ya, sanat için sanat, toplum için sanat hikayesi. Bilim insanlarının arasında da çok fazla var bu. Yani ben böyle hani ben bunu anlatmak zorunda mıyım diye düşünen çok fazla insan var ve hiç o konuya efor vermeyen. Ben bir taraftan da dediğin gibi mesela bilim iletişimini çok önemli gören, hani bunu bir hem gerekli hem vazife olarak gören, işte mesela şey, yani işte Cambridge Üniversitesi'nde çalışan Mete Atatürk'e var yani. Hani her iki tarafta da, yani hem şeyi, akademisyenliği, hem de yani bilim iletişimi tarafı gayet şey, başarılı insanların, hem yani insanlarla doğru şekilde şey kurabilen, bağ
bence
kurabilen.
Biraz öyle insanlar çoğaldıkça. Tabii. Mesela ben evrimağacı.org diye bir site var. Hı-hı. Çok beğeniyorum, çok seviyorum. Çünkü tabii. Mesela bugün daha konuşuluyor, bulutlar var ve evet. Depremin olduğu ve çok konuşulduğu günlerdeyiz. Hı-hı. Yağmurlar yağıyor, işte bulutlar deprem habercisi mi? Allah şimdi yarıda. Evet. Hemen bir haber koyuyorlar. Ne tabii. Nedir, ne doğrusudur vesaire. Tabii. Bana bilimle açıklıyor ve ben de başkasına bu bilimle açıklayabilirim. Aha. Hani çünkü ben doğru olmadığını ve komik olduğunu biliyor olabilirim bu teorinin, ama ben bilimle açıklayamam şahsen.
Tabii.
Ama orada açıklanınca bak bu diye biliyorum. Yani böyle insanlar, böyle siteler, böyle yani desteklenmeli diye düşünüyorum. %100. Ve daha çok aramızda olursa da biz de onunla yakınlaşacağız. Çünkü çocukluktan herkesin bilimle buraya gelmemiş olduğunu Türkiye'de artık biliyoruz maalesef.
Tabii,
değil
tabii.
mi? Daha hala işte geçen programda da konuştuk. Evrim teorisi var mı yok mu, o konuşuluyor. Şimdi biz insanlara yavaş yavaş başka yaklaşımlarla doğruları anlatmalıyız. Biz de öğrenmeliyiz. Yani ben de şahsen ne anlatacağım, yani öğrenmeliyim.
Şimdi zaten şey yani bu şeyin, hani bilimle alakalı şeylerin mesela işte demin de söylediğin işte evrim teorisinin mesela okul müfredattan kalkması, okullarda ders olarak hani işletmekten biraz böyle geri plana düşmesi, birçok alanda, yani birçok konuda var, başka konular da var böyle. Aslında bir yerden sonra şeyi de tetikliyor. Yani Türkiye'de bir de buna çok aç insanlar da var. Yani hani artık eskiden bir takım mecralarda aradığını bulabilen belki, ama artık hiç bulamayan. Hiç bulamayan ve yani gerçekten böyle evrim ağacı vesaire, işte bir takım böyle bireysel hani girişimleri falan da, hani onlara böyle gerçekten çok aç. Yani mesela biz onu Mete ile yaptığımız bu ne bilimsizliktir söyleşilerinde
evet,
falan görüyoruz.
Evet, biraz ondan bahsetsene. Ha? Aslında ona girmek istiyordum. O bir Umut Sarıkaya'nın bir karikatürünün evet ismi ya. Ama evet, oradan mı alıyor?
Ya tabii. Yani biz şöyle oldu. Aslında demin senin Tyson deGrasse'ın bahsettiğinin böyle şey... Beş gömlek aşağısında bir söyleşi programı vardı benim. Yani bilim sohbetleri diye. Farklı alanlarda işte... iş yapan popüler insanlarla onların yaptıklarının böyle bilimle örtüştüğü interdisipliner bir şey, beyin fırtınası gibi bir sohbet yapıyorduk yani. İşte canlı falan. Selçuk Erdem'le yaptık. İşte Özgür Mumcu'yla, Cem Say'la vesaire, işte Aga Haydın'la vesaire. Ve sonuncusunu Mete ile yaptık onun. Ve Mete ile tabii şey, yani nasıl diyeyim, böyle diğerleriyle hani bilim ve psikoloji, bilim ve sanat, bilim ve yazarlık vesaireyken Mete ile bilim ve bilim oldu yani.
Cem Say da gayet iyi değil
tabii,
mi?
Tabii,
bu
tabii.
Konuda çok popüler
tabii,
de
tabii.
Aynı zamanda.
Tabii
çok
tabii.
Güzel.
Onunla işte yapay zekayı falan konuştuk, ama Cem ile şeyle, Mete ile tabii ortak çok fazla noktamız var. Ortak olmayan, yani mesela görüntü açısından birbirimize tamamen zıt tipleriz yani. O bizim izleyicilerin de bayağı şey...
Niye öyle dedim? Gidiyor. Birinizin beline kadar saçı olmasın.
Tabii canım. Yani şimdi Mete'ye bakıyorsun. Mete şey gibi, yani Norveçli balıkçı ya da işte şey böyle, hani Norveçli heavy metal vokalisti evet, evet. falan gibi. Ben de şey böyle, Galatasaray'ın Afrika'dan yeni transfer ettiği futbolcu gibiyim yani. Hani şey böyle, şu an aldık falan yani, havaalanında. fakat yani o hem öyle hem de şey var. Bu mevzuya başlangıcımız çok ortak. Yani hani o işte Bilkent fizik, ben ODTÜ fizik, sonra o işte İngiltere'ye gidiyor, ben Amerika'ya doktora için gidiyorum. Alanlar çok aynı değil ama yine hani
o şimdi fizik, Türkiye'de değil galiba.
Değil. Evet. Cambridge'de ondan sonra ve sonra bir yerden sonra, yani o devam ediyor akademiye, ben bir yerden sonra bırakıyorum gibi. O o kombinasyon aslında ikimizin de çok hoşuna gitti. Hem böyle ortak bir şey var. Biz dedik ki hani bunu bir şey yapalım. Bir daha gösteri haline getirelim.
Hani, ne zamandır var?
Açıkçası yani zannediyorum Mayıs'tan beri yapıyoruz. Mayıs'tan beri 4 defa yaptık.
2019'da başladı.
Tabii bu yıl başladı.
Kimler geliyor?
Daha çok şeyler, gençler, öğrenciler takip ediyor ondan sonra. Ve hani ilk Bahçeşehir Üniversitesi'nde yaptık bunu. Hı hı. Sonra Ataşehir'de Das Das diye bir mekan var.
Evet, evet.
Das Das'ta yaptık. O bilet
satıştı. Mert de konuğumuz oldu, Mert Fırat.
Evet. Yani ben, Harun ve Mert çok şeyler. Hani bu konulara çok ilgili insanlar. Hı hı. Ondan sonra Harun zaten benim matematik atölyesinin Ataşehir şubesi Das Das aslında. Hı. Yani orada yapıyorum şeyleri, atölyeleri Ataşehir'de. Onlar çok teşvik ediyorlar böyle farklı şeyleri falan. Biz hiç beklemiyorduk yani, bir anda böyle 650 kişilik bir satış oldu, yani bilet satışı oldu falan. Şaşırdık kaldık yani, birkaç gün içerisinde bitti, tükendi şeyler. Bilim ve bilimsizlik konusu, yani Türkiye'de temel bilimler, onun durumu ve çok fazla bilimsizlik, işte safsata vesaire, safsatanın çok yükselmeye başladığı bir dönem. Bunların neden yükselmeye başladığı, bilimin işlevinin ne olduğu, az önce senin önemli üstünde durduğun bilim iletişiminin yerinin ne olduğu Türkiye'de, hangi aşamada olduğu falan, onlara biraz böyle komik örnekler vererek, bazen ciddi örnekler vererek vesaire. Yani aslında aramızdaki sohbeti sanki insanlar izliyormuş gibi. Yani biz Mete ile bıraksan, yani normalde yaptığımız nerd muhabbetini sanki birileri izliyormuş gibi şey yapıyoruz. O da belki bir doğallık veriyor yani.
Ben şeyi gördüm mesela, bir yemek programında kadın diyor ki kuantumu biliyor musun?
Kuantum yok. O adam da diyor ki kuantum dediğiniz neresi? Yurt dışında bir yer mi, il mi falan diye soruyor. Ondan sonra işte kadın da nasıl, kadın da adam anlasın diye sanki hani kendi biliyormuşçasına da adama basit şekilde anlatmak için, yok diyor, bir dua, bir niyettir falan kuantum falan. Ondan sonra en sonunda da diğer üçüncü bir şahısın, işte o evin sahibinin hani mevzuyu bitirişi de, İsterseniz kuantumu bir fizik toplantısında tartışalım diye kapatıyor. Yani her böyle kelimesi altın gibi yani. Ve Türkiye'nin durumu da bir miktar böyle. Yani her konuda. Şimdi safsatalar nasıl yürüyor diye bakıldığında. Şimdi bilimin paravan etkisi diyoruz biz ona. Mete ile kendi aramızda. Şimdi zaten hani erişilmesi zor bir bilgi ya, hani bilimle alakalı şeyler, işte demin dediğin gibi mesela, işte birkaç tane site var, birkaç tane insan var, sayıların artması lazım mesela. Şimdi erişmesi bu kadar zor olunca bu sefer araya başka şeylerin girmesi kolaylaşıyor.
Bir şeyin saçmalığına gülmek aslında güzel bir yöntem değil. Hani dalga geçmek ya da tabii. Ben işte sık sık sosyal medyada olan şey, evet. Cehalet, cahillik, sen bunu bilmiyorsun, ne kadar komik bir şey düşünüyorsun, çok anlamsız geliyor bana. Yani baştan anlatacağız ama onu, bilimi ben nasıl anlatabilirim? Yani anlatamam, bulup gönderebilirim. Evet. Ama tabii bir de yabancı dil gibi bir durum var.
Tabii yani birçok, dediğim gibi, o paravan etkisi dediğim birçok bariyer var özellikle bilimle alakalı
bariyer,
konuda.
Bariyer yani yabancı dil gibi bir bariyer
tabii,
yani tabii. Kaç... teori çevrilmiş Türkçe'ye.
Ya bir de işte popüler bilim yazarı, o janra çok gelişmiş bir janra değil Türkiye'de.
Evet,
yani yerli yazar çok fazla yok vesaire. Yani o yüzden işte dediğim gibi, yani safsata türü şeylerin girişi çok kolay. Medyanın da yani ona katkısı az buz değil ondan sonra. Şeye de katılıyorum ama, yani bu dönem hem Türkiye'de hem böyle yurt dışına falan bakıldığında... kendi kontentini yaratan insanların dönemi yani.
Tabii ki.
Hani kendi,
peki biz nasıl öğreneceğiz yani? Sıradan bir vatandaşım ben. Bilimle az çok, yani okulda okuduklarım kadar, evet. Bir ilgim var. Bir şeyin doğrusunu bilimle hayatı anlamayı ben nasıl öğreneceğim? Bir takım insanlar var, işte senin gibi, Cem Say gibi ya da işte Evrim Ağacı Ork gibi diyeyim. Mesela Emrah Çoraman var, daha doğayı öğretiyor.
Evet.
Ya da diyor ki, geçen gün sormuş, iklim üzerinde çalışan hangi bilim insanlarımız var demiş. ne kadar çok cevap gelmiş ve inanamadım.
Evet.
O kadar hoşuma gitti ki biz bu insanları hiç tanımıyoruz.
Tabii.
Aslında hayatı anlamak için bilim çok güzel bir yol. Yani ağaçları, doğayı anlamak için de,
evet,
uzayı konu... anlamak için de, evet, havayı anlamak için de, değil mi? Biz nasıl öğreneceğiz?
Yani şöyle, o bahsettiğin şeyde iki taraf var. Bir tanesi dediğin gibi bu insanların, çalışmaları yapan insanların desteklenmesi gerekiyor. Ki hani seslerini daha gür duyurabilsinler. İkincisi de bu işleri yapan insanların biraz böyle ellerini de taşın altına koyması gerekiyor. Mesela benim akademide gözlediğim şeylerden bir tanesi bu işin iletişim tarafı biraz Türkiye'deki akademide şey önemsiz kabul ediliyor. Yani bu işleri yapan insanların da biraz hani bunun farkına varması lazım. Hani nasıl öğreneceğiz mesela, yani şimdi bu bahsettiğin kişiler Cem Say, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde yapay zeka profesörü Cem, dünya kadar işi var. Yani işte hocalık, master, doktora öğrencileri vesaire vesaire, ama iletişim tarafını yapıyor. Mete'nin dünya kadar işi var yani. İşte Cambridge Üniversitesi'nde fizik profesörü adam yani. Ondan sonra benim yani, bir sürü işim var yani girişimcilik tarafında vesaire. Ama insanlar yani buna o kadar fazla mesai harcıyorum ki insanlar hani şey zannediyorlar bazen, hani bilimle alakalı işler yapıyorum falan. Dolayısıyla şey, yani bir akademisyenin de başka akademisyenlerin de alanlarında bir miktar elini bu taşın altına biraz koyması gerekiyor. Hani şey yapmak için, yani öğrenmek isteyen insanın da yapabileceği dünya kadar şey var. Birincisi eğer,
İşte ne yapalım?
Şöyle, yani şimdi eğer yabancı dil de varsa, yani sadece Türkiye'deki içeriklere sınırlı değilse bu kişi, bir derya var şeyde. Yani YouTube'da örneğin, ya da işte genel olarak hani başka...
Ama bolluk mecralarda... paradoksu diye de bir şey var. Doğru, hangi nereden doğru, başlayacağız? Doğru, nereden doğru. Gireceğiz?
Ya yani orada bir şeyi seviyorum. Mesela buradaki yani mesela güvendiğin insanların önerdiği şeyler olabiliyor.
Evet, tamam.
İşte mesela Tyson deGrasse'ın önerdiği, yani belirli tarz insanların hani neleri takip ettiğini şey yapabiliyorsun. Anlayabiliyorsun belirli bir yerden sonra. Ya da bazen mesela ben ya da Mete ya da işte belirli kullanıcılar hani neleri takip ettiklerini öneriyorlar mesela. Şunları takip edersin. Yani biz ediyoruz, siz de isteyenler falan. O mesela yayılmaya başladı Twitter'da, hani böyle şey, beğendiğiniz hesaplar nelerdir falan tarzı şeyler yayılmaya başladı böyle. Onu sen de yapıyorsun yani çeşitli şeylerle, vesilelerle.
Ben tabii yapmaya çalışıyorum. Hı? Ama işte her alanda yapamam mesela. Tabii. Bilimin 101'i nedir? Nereden başlasın? Bir çocuk nereden başlasın? Bir genç nereden başlasın?
Evet, o zor bir, evet, o zor bir mevzu. Yani hani mesela şey olayının çok böyle mümkün olur mu emin değilim ben. Yani sıfırdan böyle hani bilime başlamak, öyle bir eğitim almak sosyal medyada ya da işte internet mecralarında biraz zor gibi. Zor bir
sen
şey.
Sen çocuklara ne anlatıyorsun? Belki oradan başlayalım.
Ha evet. Ya şöyle işe. Şöyle şimdi bu mevzu çok böyle tesadüfen başlamış bir şey oldu. Yani Selçuk Erdem var, karikatürist bilirsin.
Tabii
işte, o ondan sonra o terapist Deniz Bolsoy'un şeyde Twitter'da da şey terapi defteri şeyi.
Evet, evet.
Ondan sonra o ikisi bir şeyde Harbiye'de bir STK ile çalışıyorlardı, ismi Çimenev. Geçen yıl beni böyle şey yaptılar, bir boş bir zamanıma denk gelmişti. Hani Can sen de çocuklarla vakit geçir falan diye böyle teklifte bulmuşlardı. Ben de tamam dedim, işte bir haftada bir gün gidiyordum böyle çocuklarla.
Senin çocuğun var mı?
Yok, benim çocuğum yok. Yani evlilik var, oldu falan ama şey yok. Çocuk yok ondan sonra. Ve şey böyle bana ilginç geldi. Yani ben hani mesela asıl işim benim şey yazılım şirketim var ve o e-learning yapıyor. Yani temelde kullanıcıyla hiç muhatap olmamak üzerine kurulmuş bir eğitim işi. Fakat bir anda böyle kendimi 8 yaşındaki çocukların arasında buldum ve hoşuma gitti yani. O da bir ilginç bir şekilde böyle, yani ben normalde mesela prensip gereği çok karmaya inanmaması gereken bir insanım. Ama neredeyse bana onu düşündürdü yani bir miktar. Eski yaptığım işlerin hepsi böyle bir şekilde bütünleşmiş gibi oldu. Yani doktora faaliyeti, matematik ve fizikle
bilim
uğraşma.
Bilim karmaya inanmaz mı?
Yani çok böyle hani bilimin içinde o bağlantısal, yani belki var öyle akımlar. Mesela eskiden Jung'la şey Fermi bu bağlantısal bütünsellik diye bir kavram üzerine çok çalışmışlar ondan sonra. Ve yani var içinde böyle şeyler ama yani temelde hani pozitif bilimlerin yani böyle her şey birbirine bağlı tarzı bir mevzuyla çok böyle iç içe olmaması şey yapar. Yani birbiriyle bağlı birçok şey hani yatırım yaptığın için olabilir. Bu girişimciler için de enteresan bir şey. Yani hani belirli bir noktadan sonra bakıyorsun ki yaptığın her şey en son yaptığın işte bir bağlantısal bütünsellik şeklinde bir değer kazanıyor yani. Bende de öyle oldu. Yani hem bu akademisyenlikle işte haşır neşir olma tarafı, hem işte sosyal medya, hem daha önce popüler bilim yazarlığı işte Radikal'de falan, ondan sonra hem de yani eğitim işiyle alakalı işte bir şirket açmam yani daha önce. Yani bütün hepsi bütünleşmiş gibi oldu yani ve eğitim müfredatını çocuklara yani ne kadar olmaması gereken şey varsa matematikle alakalı gösterildiği, üzerinde durulduğu vesaire. O tarafı biraz kırmak istedim açıkçası. Yani benim için ben öğretsem matematiği nasıl öğretirim?
Nasıl öğretiyorsun mesela? Bir örnek verebilir misin? Belki tabii, tabii. Zordur ama.
Yok değil. Bir eğitim sistemi var Türkiye'de. Bir de sınav sistemi var.
Evet.
Bizde eğitim sistemi sınav sisteminin etrafında dönüyor.
Ama o da sürekli değişiyor.
Şimdi aslında tersi olması lazım. Yani bir eğitim sistemi sabit bir eğitim sistemi olacak ve onun belirli bir ajandası olacak yani. Sınav dediğin şey onu ölçecek.
Evet.
Bunlar hiç yokmuşçasına. Temelde hani matematikte ne önemli mesela, ne bileyim işte simetriler diye bir şey var, kavram var Türkiye'de. Hiçbir zaman üstünde durulmayan, ondan sonra işte nasıl diyeyim, örüntüler kavramının üzerinde duruluyor ama yani hiç böyle detayına inilmiyor mesela geometride. Örneğin yani yani sınav için ne önemliyse o gösteriliyor ya. Hı hı. Ve ötesi yok, sanki değersizmiş gibi evet. Falan matematikte bir sürü öyle gerçekten çok önemli konu var ve ilerideki hayatları için daha önemli çocuklar. Yani sınav için değil, hayat için matematik gibi bir şeyi düşündüğün zaman o zaman bütün müfredatı tekrar gözden geçirmen gerekiyor yani. Soru sorabilme vesaire de hani bilimle alakalı en temel şey aslında. Yani
sorgulamak
yani sürekli
merak
şüphecilik vesaire. Şimdi bu Türkiye'de öldürülen bir şey en küçük yaştan itibaren. Benimse yani bir atölyede en olmasını istediğim şey yani hiç ödev diye bir kavram yok, hiç not tutma diye bir kavram yok. Yani çocuklar kendi doğal hallerinde işte mesela mekanda yastıklara oturup yerde izleyebiliyorlar mesela. Yani her atölyenin kırılımı şöyle: İlk 15 dakika ben biraz böyle o günkü konu hakkında bir görsel bir şey izletiyorum çocuklara ya da işte bir video izletiyorum. Birkaç tane belki video. Şey, kaos konusunu yapıyorsun.
Çok güzel.
Tam kaosla alakalı bir şey. Bir tanesi diyor ki futbol maçında çıkan kavgadır. Ondan sonra bir tanesi diyor ki ya işte bizim sınıfın teneffüse çıktığı zamanki halidir falan. Ondan sonra birisi tanım yapmaya çalışıyor mesela, işte karmaşıklıktır, şöyledir, böyledir vesaire. Herkes
çok güzel
bir şey söylüyor tabii. Ve etkileşiyorlar yani kendi aralarında. Mesela şey de yok bende. Yani hani sınıfta olur ya, kendi aranızda konuşmayın muhabbeti. Ben tam tersini istiyorum. Kendi aralarında konuşsunlar istiyorum. Topu alsam ben elime, bir top alsam ve odada bayağı hani görünür şekilde şöyle belirli bir açıyla atsam onun nereye düşeceğini tahmin edersiniz değil mi diyorum. Evet diyor herkes. Ondan sonra hani mesela bunu bir dumanla yapsam, yani dumanı üfresem nasıl dağılacağı konusunda bir fikriniz olur mu? Yani hemen söyleyebilir misiniz şuraya dağılacak falan diye. O zaman düşünmeye başlıyorlar bir miktar. Ve ondan sonra onunla alakalı mesela bir dumanın yayılışıyla alakalı ya da bir sıvının, akışkanın yayılışıyla alakalı bir şeyler izletiyorum onlara. İlgilerini çekeceğini düşündüğüm. Sonra onun üzerine biraz konuşuyoruz. Sonra mesela bunun bir akışkanın etrafa nasıl yayılması, neden önemli olduğu, bunu bilsek ne olacak yani mesela gibi soruyorlar zaten, hocam bunu bilsek ne olacak falan diye. Ondan sonra
Ali Nesin'in işte Şirince'deki evet. Matematik tabii. Köyü, yani ben gidip de mutsuz dönen birini daha duymadım oradan tabii. Yani ne kadar büyük bir ihtiyaçmış diyorum.
Tabii öyle çok yani Ali Nesin'in kinden şöyle bir farkı var benimkinden. Şimdi Ali yani matematik köyü matematiğe zaten ilgisi olan yani insanların evet. Hani ve lise üstü. Yani lise ve üstüne hitap ediyor. Yani gidip kalıyorsun ya orada, öyle olmak zorunda çünkü. Hani daha böyle 3. 4. sınıf öğrencisini pek gönderemezsin
çok
oraya.
Çok küçük değil ama lise üstü dediğin
yani
neyle?
Yani 8. ya 9. sınıftan itibaren yani gibi. Evet. Ondan sonra orada formal matematik çalışılıyor. Benimkisi bir miktar şey gibi. Yani bir çocuğu yani onun altında, o sınıfların altındaki daha ufak yaştaki çocukları belki oraya gitmeye motive edecek seviyeye getirmekle alakalı. Yani anladım, matematiği tabii, sevdirmek vesaire.
Ya sen bir şey paylaşmıştın Can. Sonrasında ben bunu takip edeyim dedim ama o kadar yoğun bir dönemime denk geldi ki.
Ne o?
Ta 10 sene önce neredeyse Milliyet Gazetesi'nin bir haberi.
Ha evet.
Küçük bir kız 8-9 yaşlarında okulda hiçbir şekilde başarı gösteremiyor ve okula ilgi de gösteremiyor.
Evet, evet.
Ve çok dağınık, neredeyse okuldan kovuluyor gibi bir durum var. Çok mutsuz ve babasının pidecisinde çalışmaya başlıyor.
Evet.
Daha sonra keşfediliyor gibi bir şey. Pideciye sürekli gelip giden
bir... Öyle bir şey. Türkiye'de işte böyle şeyler, inanılmaz tesadüfler zincirine kalıyor işte. Bazen...
Zeka Vakfı başkanı mıydı?
Bir Türkiye'deki bir herhangi bir Zeka Vakfı, birkaç tane var. Hangisi olduğunu unuttum şimdi. Bir Zeka Vakfı, yani bu pideci o Zeka Vakfı'na komşu. Ondan sonra...
Ha, komşu olduğu
komşu
için sürekli
olduğu için
gidiyor.
Sürekli öğle yemeklerine gelip gidiyorlar bunlar. Ondan sonra ve adam da yani pideci de yani kızın babası durumdan muzdarip yani hani okumasını da istiyor bir yandan ama yani ne sorunu var konusunda bir fikirleri yok yani hani tabii bu şimdi bu konu mesela şu söylediğin örnek birkaç şeyle alakalı. Bir ne? Hoca farkında değil çocuğun durumunun.
Ha, ona geleceğim tabii. Zaten yani öyle değilken şunu da tam tamamlayayım tabii. Dinleyenler niçin ilginç bulduğumu anlasın. Sonra işte baba olan pideci şikayet ediyor, kızının durumundan bahsediyor.
Evet.
Adam da şüpheleniyor, o Zeka Vakfı'nın başında olan hı-hı. beyefendi. Ve birkaç soru sorabilir miyim diyor kızınıza. Hı-hı. Ve sorular soruyor ve çocuk orada %100 başarı. Yani
tabii.
ve çocuğun üstün zekalı olduğuna tabii. kanaat getirip çocuğu öyle bir okula alıyorlar.
Tabii.
O okula alıyorlar ve okumaya devam ediyor. Ve ben merak ettim, kaç çocuk böyle yitiyor
tabii,
ülkede
tabii,
diye.
Tabii hep çok yani cevabı çok. Genelde hep şey istatistiği verilir ya bu sınavlarda mesela işte Türkiye'de öğrencilerin ortalaması şu kadar. Matematikte yıkılıyoruz işte 50 soruda işte 9 ortalama falan gibi böyle istatistikler var. Her yılda bu aynıdır. Mesela üniversite sınavında matematik şeyinde yani 50 soruda 9 doğruyu yani artı eksi 1 şeklinde oynar. Yani ne yapar eğitim sistemini nasıl değiştirse değişsin. Daha az bilinen gerçek hocaların da böyle şimdi hocalar da sınava giriyor ya öğretmen olmak için orta öğretim alan bilgisi sınavına giriyorlar evet. KPSS'de matematik alanında öğretmenlik yapacak insanların 50 soruda kendi alanlarındaki ortalaması 9-10 falan civarında.
İnanamıyorum. nasıl öğretmen olabiliyorlar tekrar o sınavdan sonra?
Ha işte çocuklar yani o Türkiye averajı tabii. Türkiye averajı. Şimdi mesela tabii bu insanlar bazıları öğretmen oluyor, bazıları işte dershanede çalışıyor vesaire. Yani bir şekilde Türk eğitim sisteminin içerisinde bulunuyorlar. Şimdi dolayısıyla öğrencilerin öyle olması büyük tesadüf değil aslında. Yani öğretmen, yani Türkiye'de 1 milyon tane öğretmen var. 1 milyona yakın öğretmen var. Büyük bir nüfus bu. Ve ne yazık ki yani standart, yani Türkiye'nin her konudaki standardı neyse eğitim alanında da öğretmenlikte de değişen bir şey yok yani. O yüzden bir öğretmenin aslında üstün zekalı çocukları nasıl yakalayabileceğinden daha temel problemler var Türkiye'de. Yani hani
yani daha temel matematiğin nasıl öğretilebileceği.
Tabii tabii. Yani şimdi mesela neden mesela en daha da yani mesela normal bir çocuk soru soruyor yani hani üstün zekalı kategorisine girmeyen diyelim bir çocuk soru soruyor yani derste. Şimdi bir öğretmenlerin genelde hani yani yükleniyorum gibi görünmek istemem ben ama mesela genel olarak hani gördüğüm için söylüyorum ben bu refleksi. Bir soruyu aşağılamak ya da onu yok saymak vesaire refleksi genelde kendine olan güvensizlikle alakalı bir şey. Yani o öyle sorulara muhatap olmak istemiyor.
Çocuğun sorusuna.
Tabii
diyorsun.
Yani çünkü yani çocukların çünkü o filizcesi soruları bazen gerçekten çok temel şeyler olabiliyor. Yani bilmediğim bir şey oluyor mesela cevabını. Neden böyle diye bir soru aslında çok temel bir sorudur. Ve ya da ne işe yarıyor bu sorusu.
Belki öğretmenin de ezberi bozuluyor.
Ezberin bozulması hikayesine biz korkuyla bakıyoruz. Halbuki yani çocuk cevap vermek zorunda değil. Doğru cevabı vermek zorunda değil. Çocuğa söyleyeceği tek şey mükemmel bir soru bu demek. Bitti. Yani ben de bilmiyorum ama çok harika bir soru. Bunu düşünmen çok güzel bir şey deyip beraber yapalım, beraber bakalım demek.
Ben de bilmiyorum kimse. Ya yani ben burada mesela konuklarıma bazen bilmiyorum diyorum. Bunu bir kere daha söyledim. Aa, ben bunu bilmiyordum. Sonra bana yazıyorlar, Nilay Hanım bilmediğinizi söylemeyin diye. Gerçekten iyi niyetli ama.
İnanılmaz.
Yani çünkü bilmiyorum demek bir şey gibi, hatam var demek bir yok. Eziklik gibi
yok,
algılanabiliyor.
Yok. Çocuklar, ya çocuklar, çocuk yani en azından nacizane benim gözlemim, çocuklar şeyin çok farkında. Ciddiye alınıp alınmadıklarının ve şeyle muhatap, yani kendi sorularıyla muhatap olan, onu düşünen, ona değer veren birilerini gördükleri andan itibaren hiçbir pedagojik trike gerek kalmıyor. Yani bir anda hukuk oluşuyor aranda. Yani sonra sen, yani artık senin söylediklerini ciddiye almaya başlıyorlar. Yani
peki alanı kaydıracağım ama astrolojiye karşı mısın?
Karşı değilim. Şöyle karşı değilim. Yani prensipte insanların hani buna bununla iştigal etmelerine ya da işte ya bununla rahatlamalarına mesela yani hani zaman geçirmelerine yok, hiç karşı değilim. Ama mesela bunun sömürüsünün yapılmasına, yani mesela işte parayla yıldız falıydı, şuydu buydu falan. O biraz beni şey yapıyor, geriyor. Çünkü yani temel olarak hani şey, bilimsel hiçbir yanı yok olayın ne yazık
yok
ki.
Yok mu? Ben onu çok merak ediyorum. Sana şöyle soracağım. Şimdi ben pek ilgili biri değilim astrolojiye. Ama şimdi belgeselde çok izleyen biriyim. Şunu görüyorum. Ay acayip etkiliyor. Deniz
tabii.
altındaki canlıları etkiliyor. Ay
tabii.
şunu etkiliyor, bunu etkiliyor.
Tabii.
Bitkileri, doğumları etkiliyor. Beni niye etkilemesin? Benim de içimde su var mesela.
Şimdi tabii ama şöyle. Şimdi denizdeki yani şimdi aynen söylediğin şekilde.
Çok basit bir mantık kurmuş olabilirim
yo,
ama
yo,
öyle
bu çok
düşünüyorum.
Çok gelen bir soru bu.
Çocuk
gelen...
sorusu oldu. Dikkatli davran bana.
Yok. Çok şey, yani bu en böyle düşün, yani ilk akla gelen şeylerden bir tanesi aslında. Yani öyle olması da normal. Şimdi denizde aynen senin söylediğin gibi hani tonlarca bir kütle var. Şimdi ayın kendisi de o kadar büyük bir obje. Dolayısıyla kütle çekimiyle alakalı bir şey. Yani o gelgitlerin olmasının sebebi iki tarafın da kütlesinin bu kadar büyük olması. Yani diğerinin birbirinin etkilenmelerinin sebebi
o gelgit.
Şey o.
Peki bazı canlılar doğum yapıyor mesela. Doğumlarını ona göre ayarlıyorlar.
Mesela eklipslerde, o tutulmalarda falan da yani işte birçok hayvan türü farklı davranabiliyor. Mesela
evet.
arılar vesaire. Ama çok normal. Yani böyle olması, etraf bir anda tabii şey oluyor mesela, uzun bir süreliğine kararıyor hayat, yani belki hiç görmedikleri, yani hani çok normal bir şey o. Bazı hayvanların da yani çeşitli gökyüzü olaylarına göre kendi sirkülasyonlarını ayarlamaları da bana mantıklı geliyor aslında. Ama yani mesela insan vücudunun nasıl, niye etkilemiyor diye sorarsan, yani bizdeki su miktarıyla bir okyanustaki su miktarı arasında yani devasa, hani böyle şey, yani milyarda bir milyar o kadar az bir şey var. Dolayısıyla hani
ben suyu örnek diye verdim. Başka bir şeyden de, yani güneş, ay, yani gezegenler hiç mi
hayatımızda?
Ben
şöyle yaklaşıyorum bu olaya.
Yok.
Şimdi mesela bilimle alakalı şeyler.
Bilim ne diyor ya da sen onu söyle.
Bir sistematiği var mı astrolojinin? Var. Bir yani şu yıldız haritası diye bir şey çıkarıyor insanlar mesela.
Evet.
Ya da işte belirli kuralları var.
Evet.
Yani bir formülizasyonu var. Peki bunun sonucunda da bir şey, bir çıkarım yapıyor mu? Yapıyor. Yani işte şu burç böyle davranır, bu burç böyle davranır.
Bir genelleme var.
Bir genelleme
var,
yapıyor.
Ama çıkartıyor tabii.
Evet, yani bir formülizasyon var, bir de onun sonucunda belirli çıkarımlar var. Şimdi bu test edilebilir bir şey. O zaman bilimle hemen şey yapılabilir, deneyinin yapılabilir bir o şey kapsama giriyor ve yapılmış, birkaç defa yapılmış. Yani mesela 1950'lerde den itibaren başlayan Londra, işte İngiltere'de binlerce ikiz, yani eş zamanlı doğum,
bebeklerle yapmışlar.
Bebekler, bunların hayatlarının ilerlemesine inanılmaz bir şekilde, biraz belki psikopatça, yani 40 küsur yıl izliyorlar. Ve hani eş zamanlı doğumlarda bir şey var mı? Korelasyon var mı ondan sonra? Bu, tabii bu gözlemsel, yani gözlenebilir bir şey bulamıyorlar açıkçası. İkincisi mesela şey bana sürreal geliyor. Şimdi ta 4000 yıl önce işte kurulmuş şeyler var. Burçlar, onların zamanları, işte şu zaman dilimi arasında şu burç, bu zaman dilimi arasında bu burç. Ama gökyüzü haritası değişiyor. Yani işte nasıl diyeyim, yüzlerce yıl içerisinde birkaç derecelik sapmalar bile o burçların günlerinin ne olabileceği, yani hani başlangıç bitiş günlerini 2-3 gün sarkıtıyor mesela. Ve mesela bu hiç sanki yokmuş gibi davranıyor şeyler. Mesela şu anda kendisinin ikizler burcu olduğunu zanneden birisi gayet rahat bir sonraki burçta olabilir, neyse o yani işte. Ondan sonra ikincisi de, yani bana, yani şimdi en temel şeyiyle bilim zaman ve mekandan bağımsız evrensel doğruları içeriyor ya. Yani mesela yer çekimi kanunu dediğin şey burada da geçerli. Birkaç milyon ışık yılı ötesine geçtiğinde orada da geçerli. Herhangi kuantum fiziğiyle alakalı herhangi bir şey. Çok temel, çünkü en temel, yaşamın en temel şeyleriyle alakalı. Şimdi mesela astroloji dediğin şeyin kuralları güneş sisteminin içindeki kaç tane gezegen varsa onla ve bir takım işte şey, bizim dünyamızdan baktığımız haliyle ki gökyüzü haritasında gördüğümüz bir takım şeylerle alakalı. Takım yıldızlarla alakalı.
Merkür'de yapsak bunu başka bir şey olur.
Ya Merkür'ü bırak. Şimdi mesela şey öte gezegenler var. Yani hani başka gezegenlerde yaşamak istiyoruz ya biz. Evet. Dünyadaki vaziyetlerden kaynaklı. Bir sürü yaşanılabilir gezegen keşfediliyor mesela.
Sen nerede yaşamak isterdin?
Ben nerede yaşamak isterdim? Ben dünyada yaşamak isterdim herhalde ya. Hmm. Bana yani şey böyle şey diyecektim, yani bu astroloji konusunda da, yani o keşfedilen yerlerde mesela iki tane gezegeni olan bir yıldız düşün. Ne olacak? Yani hani oradaki astroloji ne? Hani oradaki şeyin kuralı ne? Bu mesela bilimde önceden söylenebilir bir şey ya da sorulmasına gelen. Mesela orada yer çekimi nasıl çalışıyor diye bir soru sormuyorum ben yani. Hani aynı şekilde çalışıyor sonuçta. Kuralın ne olacağını biliyorum. Ya da işte su, orada da su. Yani moleküler yapısı vesaire ne olacağını biliyorum ya da başka şeyler. Fakat yani işte bu konunun biraz safsata mevzusuna girmesinin sebebi hep işte şey, 4000 yıllık kadim bilgi falan. Hani ama çok lokal yani. Şeyi yok.
Dünya dediğin lokal diyorsun.
Aynen, yani hani böyle bir, yani en fazla şey gözüyle bakılabilir. Hani
ay, astroloji sevenler de kızmasın, ben cevaplar veremiyorum. Çünkü o iki alanda da çok bilgili değilim ama yani, merak ediyorum doğrusu.
Ya bu bence şey gibi ben. Hani asla böyle nasıl diyeyim, sonucu, yani insanlar, ben bir yerden sonra şeye bakıyorum. Yani insanlar nasıl rahatsa, tamam, yani nasıl ne de resolution buluyorsa öyle, kendine zarar vermeyeceği şekilde. Ama yani bu çünkü bazıları bunun zarar verici moda gelebiliyor. Mesela işte maddi açıdan örneğin, yani işte biliyorum ki mesela bir sürü insan, yani yıldız haritalarına dünya kadar para veriyorlar, işte düzenli şirketler var ya şey yapan, insan kaynakları şirketleri var, büyük şirketler mesela. Yani duyuyoruz bunları, hatta gazetelere de haber oluyor. Yani burçlarına bakıp personel alan falan türü şeyler var. Çılgınlık yani. Ondan sonra ben hani profesyonel düşüncemi normal hayatıma pek yansıtmamaya çalışıyorum o konuda. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bireysel diyelim, özel hayatta. Şimdi yani bununla çok dalga geçilir muhtemel de ya, söyleyeyim yani ne olacak. Yani çok mesela hoşlandığım birisi varsa, yani bireysel işte hayatıma yani çıkmak istediğim falan birisi varsa, çalışıyorum yani onun burcuna çalışıyorum mesela, yani hani
ciddi
misin? tabii yani muhabbeti olsun diye, hem de belki önem veriyorsa hani yani konuşmak için, çünkü o başka bir şey yani hani şeyin ötesinde, yani senin neye inanıp inanmadığın ötesinde o. Birisiyle iletişim kurmak, onun hoşlandığı şeylerle alakalı muhabbet etmek senin neye inandığının ötesinde bir şey yani.
Bu çok güzel evet. bir şey aslında. Başkalarının Aklı diye bir kitap var ya, okudun evet. mu bilmiyorum ama Domingo'dan çıktı galiba. Tevfik Uyar da çevirisini yaptı. Tali Sherrod mıydı? Kadının ismini yanlış söylüyorsam özür diliyorum dinleyicilerden. Nasıl anlaşırız değil mi? Biz evet. kutuplaşmalar içerisindeyiz evet, evet. ya. Mesela oradaki önerilerinden biri, bilimsel bir öneri yani Hı-hı. bilim araştırmalarla Hı-hı. bakıyor. Biriyle anlaşacaksan onun geldiği kültür, Tabii. onun yetiştiği davranış ve düşünce biçimini de düşünmen lazım ki Tabii. bilimsel gerçekler insanları ikna etmiyor. Yani sen Doğru. bu gerçektir, bu kalem şu kadar gramdır dersen Tabii. bu etkili değil ama ona onun geldiği gerçeklik üzerinden konuşursan evet. onu ikna edebiliyorsun.
Ya ben açıkçası ikna etmek bile benim umurumda değil.
Ya yani, ikna ile kastettiğim evet. tartışmada ortak bir yere gelebilmek evet. yoksa bir savaş kazanmak ya da bir düşünceyi tabii, tabii. ispatlamak değil kastım. İkna... Ortak yol bulmak.
Yani mesela o bireysel ilişki tarafında yani ben gerçekten o kişi ne düşünüyor merak ettiğim için. Yani onu merak ettiğim için şey yapıyorum. Hani yoksa gerçekten...
Adım atmak gibi bir şey.
Tabii tabii yani nerd birisiyle uğraşmak da çok kolay bir mevzu değil. Dolayısıyla bu tarz şeyleri mesela bireysel hayatından böyle şey yapmaya çalışıyorum hani ayrıştırmaya çalışıyorum.
Yumuşatmaya çalışıyorum.
Tabii çünkü yani şey değil bu yani bir kişisel ilişkilerinde doktor gibi tanı koymak saçmalık yani ya da işte teşhis koymak falan yani o şekilde bakmak. Yani onlar detay hani önemli olan şey o muhabbeti nasıl devam ettirdiğin. Yani o konuyu herhangi bir konuyu konuşup konuşamadığın vesaire o çok daha öncelikli bir şey yani.
Bu bölümü nasıl bitirelim Can?
Bu bölümü nasıl bitirelim? Yani vallahi her şeyden önce yani teşekkür ederim ben. Yani böyle şey çok içten bir şey oldu. Böyle sanki ne bileyim işte bir kahve muhabbetini çekiyormuşuz falan gibi oldu yani çok sevdim.
İyi güzel sevindim kahve evet. içerek gerçekten
evet,
çektim.
Evet,
ya gerçekten. Nasıl olunur? Nasıl bilimle barışık olunur diye ben sana sorayım
ha,
mesela.
Tamam yani şöyle birkaç şey geçti aklımdan benim. Yani sen bu mevzuyu ilk böyle açtığından beri hani özellikle de ne istediğini hani söylediğinden beri. Yani insanların ben her şeyden önce gerçekten sevdiği şeyleri yapması taraftarıyım. Ve buna çok inanıyorum. Yani bu Türkiye'de biraz böyle bedel ödeten bir noktaya da gelebiliyor. Biraz böyle girişimci insanlara, gençlere özellikle bunu böyle söylerken sanki böyle acımasızca bir şey gibi geliyor. Ama bazen de söylemek zorunda hissediyorum yani. Çünkü genelde hani böyle şey çok fazla etrafta. Yani işte potansiyelinizi gerçekleştirin, şunu yapın, bunu yapın, girişimci olun vesaire. Türkiye çok ona izin veren bir yer değil aslında. Hataya izin veren bir yer de değil Türkiye. Yani bir kez fail ettiğin zaman toparlamanın yurt dışından daha zor olduğu, güç olduğu, psikolojik faktörlerin daha böyle şey yaptığı. Hani psikolojik açıdan
insanlar zor.
Tabii. İnsanlar zor. Bir de insanın kendisini psikolojik olarak sürekli yüksekte tutması da zor bir
yer. Çok atış yer. Şansımız da yok.
Evet evet çok atış. İşte tam onu diyorum. Çok atış şansın da yok. Ama her şeye rağmen... sevdiğin şeyleri ve onun etrafında şeyleri ki hani böyle onunla ilişkili şeyleri ısrarla yaptığın zaman belirli bir süre sonra bunun yani ödülünü bir şekilde alıyorsun
evet,
gibi
karma
hissediyorum.
Karma dediğin şey aslında
karma dediğim de o. Yani bu şey Steve Jobs'ın şey olayı var işte yani bir you can only connect the dots backwards diyor yani noktaları ancak geriye dönüp baktığında birleştirebiliyorsun. O çok yani tam karmanın tanımı gibi o bir miktar. Yani şöyle bir geriye dönüp baktığında işte yaptığın şeylerin hepsi yani bağlantısal bütünsellik olayı biraz o gibi. Dolayısıyla aslında o nasıl olunur yani eminim buraya çağırdığın diğer insanların da şeyleri hani şöyle geçmişlerindeki tecrübelerini şöyle birleştirdiklerinde benzer bir sonuca
evet,
varıyor
gibidir
yani. Evet
ben onu seni kesmemek için söylemedim Aha. ama kesinlikle çok ilgi alanlarıyla evet. ilişkili işler yapıyorlar evet. çok başarılı insanlar. Evet. Aslında ilgi alanlarını, hobilerini,
evet.
çok takık oldukları konuları
evet.
bir takım işlere dönüştürmüşler. Onu da evet. görebiliyorum.
Yani
bu da bir şans.
Tutku olayı çok şey. Yani ben biraz da öyle birisiyim. Yani mesela şeyde teorik fiziği bırakmamın sebeplerinden bir tanesi de o, çok tutkuluydum yani konuya karşı ve yeteri kadar başarılı olamayacağıma inandığım için mesela. Yani kendi istediğim seviyede, yani biraz öyle 0-1 çalışan birisiyim ben. O saçlardan da belli muhtemel yani. Hani şey, böyle olmayınca bırakıyorum yani. Ya da kendimi yeteri kadar tatmin edeceğimi düşünmediğim zaman sonucunu görmeyi de seviyorum yaptığım işlerin. Ve hep kendimi ona doğru yönelttim. Yani hani tutku çok önemli. Yani insanların böyle şey, çok da fazla bir şeye böyle eyvallah demeden, yani hani tutkulu oldukları bir şeyde devam edebilme gücünü bulmaları vesaire. Şimdi olayların hep böyle şey tarafı yani konuşuluyor. Finansal tarafı genelde Türkiye'de, yani maddi olarak dayanabilme bir takım şeylere falan. İşin böyle şey psikolojik yönü falan da çok atlanıyor yani. Bir takım şeylerle tutkulu olarak uğraşmanın getirdiği bir de psikolojik bedel de var yani. Uzun zamana yayılı şekilde uğraşmanın. Dolayısıyla hani belki nasıl olunurun şeyi de, yani bir sırrı da o gibi. Yani uzun süreli olarak insanların o psikolojik bariyere de kendini sürekli şey yapabilmesi, adapte edebilmesi yani. Hani çünkü çok çok fazla insan tutkulu olmadığı işi yapıyor ya. Hı hı. Onunla şey
tabii,
hani
tabii, kendini cezasını çektirmek onlar da istiyor.
Tabii çünkü o yani şey gibi, yani ayrı dünyalar gibi oluyor. Yani şey böyle ya, senin bir işle kafanın bu kadar çok meşgul oluyor olması sanki ona bir hakaret ya da başkalarına hani böyle bir şey
lüks gibi de geliyor.
Ha bir de öyle de bir şey var mesela. Oh sana ne hoş falan gibi yani.
Hayat
gibi,
sana
bir,
güzel.
Ha tabii. Gibi evet. Bir girişimcilikle alakalı bir şey, birileri bir şey konuşurken vesaire hep böyle para üzerine, yatırım üzerine falan şey yapılıyor. Böyle bir şey de var. Yani şey yapıyor. Evet ya, bugünkü terapi seansımızın sonu.
Çok güzel gidiyor. yok ben onları hep gözlemlediğim şeyler ya. Şimdi biraz da Allah'tan şöyle başarı belgeselleri değişik yoldan yapılmaya başlandı ya. O benim hoşuma gidiyor. Eskiden hani klasik başarı çizgisi üzerinden insanlar ve senaryolarla yani o da bir senaryo öyle gidiyor ya. Demek istediğim şey yani sonuçta yapay bir şey değil ama. Şimdi Bill Gates'i izlerken mesela son Netflix'te bir belgeseli var. Onda bile annesiyle nasıl bir çatışma yaşadığını, tabii, annesinin nasıl ona baskı kurduğunu, onun ona aslında itiraz ederken acı çektirdiğini, asosyalliğini, bir dolu şeyi de izliyorsun yani.
Tabii.
Onu izleyince bir rahatlıyorsun. Yani bizde şey özelliği de vardır. Birisi başarılıysa hep kendimizden daha artı bir yönleri olduğunu düşünürüz. Mesela onun annesi destekti de, benim babam zengindi de falan. Hani böyle bir hep artı özellik. Oysa birbirine benzeyen, artıları eksileri farklı yönlerde olan.
Tabii.
Belki evet, bendeki artı onda eksidir, ondaki eksi de bende artıdır. Ama bir şekilde herkes bir yere gelmek için çok çalışıyor bu ülkede.
Tabii canım, yani olayın zaten şey o. Yani,
her yerde öyle de bu ülkede ekstra iki kat çalışıyor.
Tabii, kesin. Yani bir iş kurmak, bir yani daha doğrusu tutkulu olduğun bir şeyle uğraşmak.
Uğraşabilmek.
Türkiye'de gerçekten o psikolojinin bayağı bir yani hani böyle şey yüksekte tutma, hep hani yüksekte tutman gereken bir mevzu. Çünkü yıldırma faktörü daha büyük yani.
Evet, merak ettim, insanlar işlerini çok konuşuyorlar mıdır acaba terapistlerle artık bu devirde diye. Değil mi? Daha çok konuşuluyordur.
Yani bilmiyorum işte, yani mesela şeyi düşünüyorum ben, böyle beyaz yakada Türkiye'de yükselen bazı akımlar var ya, böyle işte yoga, ondan sonra işte daha böyle spiritüel şeyler çok hızlıca yükseliyor ya. Aslında yani muhtemelen ben mesela insanların konuştuğunu düşünüyorum yani hani işleriyle alakalı. Daha çok böyle spiritüel şeylerin yükselmesinin sebebi insanların o özel hayatlarındaki boşluktan kaynaklı olduğunu düşünmeye başladım ben. Evet.
Herkes bir şey.
Yani maddiyat, pozisyon vesaire bir yerden sonra anlamsızlaşıyor ya, belirli bir yaşa geldikten sonra vesaire ve riskleri de alamıyor artık yani, aile hayatı vesaire de varsa böyle, bu olmamalı diyor yani. Hani bu kadar monoton, bu kadar hani böyle tanımlanmış, sınırlı vesaire, bunun gerisinde de bir şey olmalı fikri insanı böyle spiritüeliteye doğru bir miktar yöneltiyor gibi hissediyorum. Yani onun huzuru Bir miktar orada
şey ya yapıyor. Yapmak istediğin şeyi bulmak dünyanın en önemli şeylerinden birisi. Evet. Ve çocukken biz bununla yetişmiyoruz her zaman
ya
için.
Türkiye bir istatistik, işte Emin Çapa istatistiğiyle hemen şey yapalım. şey böyle. Şimdi mesela oturup hesaplamak çok kolay yani bunu. Mesela Türkiye'de üniversite sınavında işte istediği bölüme giren, yani insanların ondan sonra üniversite sınavında istediği bölüme girecek. O bölümü bitirecek. Ondan sonra da bitirdiği bölümle, yani istediği bölümle alakalı, bitirdiği bölümle alakalı bir iş sahibi olacak. Bunun olasılığı Türkiye'de 10 binlerde 7-8 falan civarında. Yani aşağı yukarı giren 2,5 milyon insanın içerisinde 14-15 bin falan kişi şanslı yani gibi.
Peki biz pozitifinden bağlayalım programı bitirirken. Tamam. Nasıl olunur da bilimle ya da senin bu işte karma, girişimcilik, evet, ve o direnmekle elde edilen ruhsal güçlülükle, evet, kapatalım ya da sen tam onu toparla. Ne diyelim buradan?
Ya Bukowski'nin bir sözü var böyle. Sevdiğin bir şeyi bul ve ona kendini ada. Evet, sevdiğin bir işi bul ve onun için öl ya da öyle bir şeydi yani. Bir de böyle şey.
Kendi hayatı düşünülürse yani biraz garip bir şey.
Evet evet, ya işte şey gibi bu, hani imamın yaptığı şey değil de dediğini yap falan.
50 yıl mı 40 yıl mı posta mevcut.
Yani şey, benim önerim işte o biraz yani böyle insanlar hani sevdikleri işleri bulsunlar. Onlara, ona kendilerini gerçekten adasınlar. Bu güzel bir şey yani. Yani hani sevdiğin bir işle meşgul olduğun zamanki yaydığın enerji, hı hı, hem doğru insanlarla tanışmana tanıştırıyor, hem işte yani o
seni daha mutlu, seni ve pozitif yapıyor.
Aynen öyle.
Dışarıdan
aynen
iyi görünüyorsun. Aynen zaten öyle. Konuşmak istenilen bir insan oluyorsun.
Aynen ya, ve de şey yani sen de iletişim kurmak isteyen bir insan haline geliyorsun. Etrafında hani böyle senin enerjinle dolu olan insanlarla şey oluyor. Dolayısıyla yani bu basit bir şey aslında. Ama biraz böyle şey işte. Dediğin gibi hani duygusal yükü olan falan. Ondan sonra biraz böyle işte şey gerektiren, efor gerektiren falan. Öyle bir hikaye. Ama gerçekten hani şey yani çözüm ya da reçete aslında şey yani gerçekten bunun da seviyesi var yani adanmışlık, adam hepsinin belirli bir şeyi var, seviyesi var, her insan kendi limitini bir yerde yaşayarak görüyor yani neyi ne kadar.
Mete'yle şey nasıl bitiriyorsunuz programı?
Ha, Mete'yle yok, biz Mete'yle bitirmiyoruz. Aslında dalga geçtiğimiz, kendimizle dalga geçtiğimiz nokta o. Şöyle, şimdi bizde mesela zaman sınırı yok. Yani mesela Dastas'ta yaptığımızda artık orada bir event manager şey var, Belfu var. Bize böyle sürekli koluyla saat işareti falan yapıyordu böyle. Ondan sonra 3 saat falan sürmüştü yani mevzu. Lanet olsun deyip gidiyorlardı. Yani ya da o noktaya gelecek. Yani sizi o kadar da sevmiyoruz.
Anladım. Evet. Evet. Ben programı bitiriyorum o zaman. bu bölümde Can Gürses konuğumuzdu. Onun bilime yaklaşımını, insanlara anlatmaya çalışmasını, bir takım şeyleri popülerleştirerek, basitleştirerek bizlere anlatmasını seviyorum ben genellikle. Bilime daha yakın olalım istiyorum. Onun için de Can Gürses'i konuk etmek isterim. İstedim daha doğrusu. İyi ki geldin Can.
Çok teşekkür ederim davet ettiğin için.
Ben de teşekkür ediyorum. Çok keyif alacağınızı düşündüğüm bir bölüm oldu diye düşünüyorum.
Ben aldım. Ben şahsen mutluyum yani şu an.
İyi o zaman. Bu iyi bir başlangıç. Evet. Teşekkür ediyoruz dinleyenlere de.
Hoşça kalın.
Bay bay.